Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, bu siyasi tarih içerisinde Türkiye'nin demokrasi istikametinde, anayasal yönetim istikametinde ilerleyişini, bu çerçeve içerisinde yaşadığı gelişmeleri, önemli yol ayrımlarını, bu yol ayrımlarında rol oynayan kişileri, kurumları, bazen işte Tanzimat İslahat Fermanı gibi metinleri veya meşrutiyet gibi, kanun esası gibi, esası gibi gelişmeleri ele almaya çalışıyoruz. Zaman zaman kronolojik olarak gitmekle beraber geriye veya ileriye döndüğümüz bir temayı takip ettiğimiz de oluyor. Bütün bunlarla ilişkili kültür sanatta, eğitimde, şehirleşmede, sanayileşmede, uluslararası ilişkilerdeki gelişmeleri de dikkate alan bir çerçeve kurmaya çalışıyoruz. İç ve dış politikanın bu manada iç ve dış dinamiklerin Türkiye'nin demokrasisine, demokratikleşmesine, siyasetine etkilerini de anlamaya çalışıyoruz. Böylece Türkiye'nin halihazırdaki güçlü demokrasisinin tarihi, kültürel köklerini ortaya koymaya, buradan çıkarılacak derslere ve ortak paydaya işaret etmeye çalışıyoruz. Çünkü siyasetin elbette bir polemik, bir tartışma tarafı var. Hatta siyaset biliminde bu biraz da sert bir şekilde çatışma olarak ifade edilir. Ama aynı zamanda siyasetin bütün bunlarla beraber bir uzlaşma, bir ortak payda tarafı var. Bu ikisi arasında bir dengenin kurulması gerekiyor. O yüzden de elbette siyasi tarihimiz içinde hem tartışmaların, çatışmaların olduğu, hem de uzlaşmaların olduğu, hem de olabileceği, dersler çıkarılabileceği, bir ortak payda inşa edilebileceği bir zemin var. Bunun üzerinde durmak lazım. Günlük polemiklerin ve parti çekişmelerinin dışında Türkiye'deki demokrasinin ve siyasi kültürün bu ortak zeminine bütün tarafların katkı sunmasında fayda var. Biz bu çerçeve içerisinde Türkiye'deki tek parti yönetiminden Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok partili hayata geçiş sürecini 19 Mayıs 1945'te o dönemin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve parti kongresinde, kurultayındaki ifadesiyle milli şefinin, değişmez genel başkanının, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün çok partili hayata geçiş sürecindeki konuşmasını, buna işaret eden konuşmasını esas almıştık ve bu çerçeve içerisinde de çok partili hayata geçiş sürecini ele almaya, konuşmaya devam ediyoruz. Bu dönem önemli bir dönem, zor bir dönem ama Türkiye'nin 19. yüzyıldaki, 20. yüzyılın başındaki birikimini esas alarak Türkiye fevkalade zor dönemden yaşanan bütün gerginliklere, tartışmalara rağmen başarıyla çıkacak. Bunun çerçevesini, bunun unsurlarını anlamak fevkalade kıymetli. Bu başarıdan çıkış 14 Mayıs 1950'de gerçekleşecek seçimle olacak. Burada ilk defa gizli oy, açık tasnif marifetiyle yapılan seçimlerde Demokrat Parti kazanacak. Cumhuriyet Halk Partisi seçim sonucunu kabul edecek ve İsmet İnönü Cumhurbaşkanlığını yeni Cumhurbaşkanı Celal Bayar'a teslim edecek. Barışçı bir şekilde bu gerçekleşecek. Bu hem bu kadroların, Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti kadrolarının, liderlerin, İsmet İnönü'nün, Celal Bayar'ın, Adnan Menderes'in, hem siyasi elitlerin hem de bir bütün olarak Türkiye'nin bir başarısı olarak kayda geçiyor. Şimdi bu çerçeve içerisinde Türkiye'deki siyasi yelpaze bu çok partili hayata geçişle beraber nasıl şekillenecek? Bunun etrafında da mücadele, tartışmalar söz konusu. Çünkü dönem aynı zamanda dünyada soğuk savaşın başladığı bir dönem. Yani 2. Dünya Savaşı bitmiş, kazanan demokrasi cephesi adı altında savaşı kazanan taraf kendi içerisinde bir cepheleşmeye gitmiş durumda. Bir yanda Batı alemi liberal demokrasiyi, liberal ekonomiyi savunan, onun karşısında da savaşın galipleri arasında yer alan ve bu galibiyeti Balkanlar ve Doğu Avrupa'da birçok ülkeyi kurtarıp işgal edip kendi sistemine katan, aslında fiilen bir ölçüde bu bölgeleri işgal etmiş olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, yani Sosyalist Bloğu, Doğu Bloğu, Batı Bloğu ile Doğu Bloğu arasında Almanya'nın parçalanması, Doğu ve Batı olarak ayrılması ve iki bloğun arasında bilhassa iki tarafın ortak işgal ettiği Berlin'de yükselen o duvarın inşa edilmesiyle simgeleşen bir soğuk savaş var, bir mücadele var iki farklı ideoloji ve sistem arasında. Bu tabiatıyla dünyadaki uluslararası ilişkileri, jeopolitik ilişkileri gerginleştiriyor. Bir de Türkiye'nin Sovyetlerle kurmak istediği, devam ettirmek istediği, daha doğrusu tek parti döneminde ya da Cumhuriyet'in kuruluşunda var olan Türk-Sovyet ilişkilerindeki saldırmazlık paktını devam ettirmek arzusu Sovyetler Birliği tarafından kabul edilmiyor. Bu beraberinde Sovyetler Birliği'nin Türkiye'den Boğazlar ve Kars Ardahan üzerindeki bir takım talepleri ve bu taleplerin özellikle Türkiye'de meydana getirdiği endişeyi daha da öteye taşıyan, Türkiye'deki daha batıcı bir grubun varlığıyla beraber Türkiye'nin Batı bloğunda kesin olarak yer alma arzusunu beraberinde getiriyor. Bu da tabiatıyla siyaset yelpazesinde sosyalist, Sovyetlere yakın kesimlerin yer almaması lazım geldiği şeklinde bir kanaati oluşturuyor. Tabiatıyla bu da iç politikada, özellikle partiler düzeninde, dernekler düzeninde, basın düzeninde, hatta geçen hafta konuştuk, sendikal yapılanma düzeyinde problemlere yol açıyor ve Cumhuriyet Halk Partisi, daha geniş olarak o dönem devlet bürokrasisi, biraz bu Sovyet tehdidinden dolayı, Soğuk Savaş döneminden dolayı siyaset yelpazesinin bu aşırı sol, sosyalist sol kısmını bastırmaya, buradaki çeşitlenmeye, yapılanmaya, legalleşmeye izin vermeyen bir tavır içerisinde olduğunu görüyoruz. Geçen hafta sendikalar bahsi üzerinden bu mevzuyu ele almıştık. Daha önce de yine hatırlanacaktır. Aynı şekilde sağ, yani işte nasyonel sosyalizme, faşizme yakın olduğu düşünülen bir takım çevreler de henüz Sovyetlerle ilişkiler kopmadan önce onların üzerinde bir baskı kurmak suretiyle siyasi yelpazenin, fikri yelpazenin sağına bir baskı uygulanmıştı. Irkçılık, Turancılık davası adı altında. Onu mütakiben Cumhuriyet Halk Partisi Sovyetlerden beklediği karşılığı alamayınca, Sovyetlerden tam aksine bir tehdit hissedince bu sefer sol cenaha hem siyaset yelpazesinde hem fikir yelpazesinde, basın yelpazesinde bir baskıya başlıyor. Yine geçtiğimiz haftalarda ele almıştık. Tan gazetesinin, Sertel'lerin matbaalarının, bir takım onlarla beraber hareket eden bazı dergilerin merkezleri, matbaaları basılmış, yakılıp yıkılmıştı. Sonra da buralar kapatılacak. Yani hem basılıp yıkılıyor hem de daha sonra sıkı yönetim marifetiyle bu yayın organları kapatılacak. Bazıları el değiştirecek ve bunları çıkaranlar da kovuşturmaya, soruşturmaya uğrayacaklar. Çerçeve içerisinde diğer taraftan hani siyaset yelpazesindeki bu çok partili hayatın kurmaya başlamasıyla beraber o sol Türkiye'deki birikim 19. yüzyıldan ama özellikle 2. Meşrutiyet'ten itibaren oluşmuş olan, milli mücadelede oluşmuş olan ve dünyadaki gelişmeler etrafında solun türlü fraksiyonlarını, farklılıklarını takip eden bir takım gruplaşmalar ve yer altına inmiş dergi, siyasi parti oluşumları, siyasi oluşumlar çok partili hayatın başlamasıyla beraber bir meydana çıkmak ve legalleşme çalışmaları içerisinde bulunmak arzusundalar. Bunlara da bir ölçüde bakmakta fayda var. Böylece cemiyetler kanunundaki sınıf esasına dayalı partilerin kurulması yasağının kaldırılmasından sonra tek parti döneminde yasak olmasına rağmen yine de örgütlü bir muhalif güç olarak varlığını yer altında da olsa devam ettirmiş olan Türkiye Komünist Partisi legalleşmek için bir çabada bulunuyor. Bunun sonucunda 1946 14 Mayıs'ında Türkiye Sosyalist Partisi ile 19 Haziran'da da Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi kuruluyor. Türkiye Komünist Partisi 1925'te çıkarılan Takrir-i Sükun Kanunu'nun ardından gelen tutuklama ve mahkumiyet dalgasıyla birlikte ağır bir yara almış ve çalışmalarını artık yer altında illegal bir şekilde devam ettirme çabası içerisinde. Yurt dışına kaçarak hapisten kurtulan Doktor Şefik Hüsnü Değmer 1926'da parti çalışmalarına bir yeni çerçeve çizmek için Viyana'da konferans düzenliyor. Konferansta iktidara karşı uzun vadeli bir mücadele kararı alınıyor. 1925 tutuklamalarının dışında kalan Vedat Nedim Bey'in, Vedat Nedim Tör genel sekreterliğinde bir icra komitesi oluşturuluyor. Bu sırada 1926 yılında Cumhuriyet Bayramı'nda bütün solcu mahkumların bir yasa değişikliği sonucu serbest bırakılması Türkiye Komünist Partisi'nin yeniden toparlanmasına yol açıyor. Yurt dışındaki lider olan Doktor Şefik Hüsnü ile Vedat Nedim Tör'ün başında bulunduğu yurt içindeki merkez komite arasında zamanla bir anlaşmazlık ortaya çıkıyor. Doktor Şefik Hüsnü Türkiye Komünist Partisi'ni ekonomizme götürmekle suçluyor. Sonuçta Doktor Şefik Hüsnü 1927 Ağustos'un ortalarında komünist hareketi canlandırmak için gizlice Türkiye'ye gelme kararı alıyor. Bu tabiatıyla içerideki anlaşmazlığın da etkisiyle yapılan ihbarla Doktor Şefik Hüsnü yakalanıyor ve eş zamanlı olarak yeniden büyük bir tutuklama kampanyası gerçekleşiyor. Çünkü bu affa rağmen illegal bir partinin, üstelik hani Sovyetlerle ilişkili olduğu düşünülen bir partinin Türkiye'de yeniden böyle bir faaliyete başlamış olması bir sürü problem yaşamış olan ve hani güvenlik meselesindeki tehditleri hala öncelikli olarak gören bu dönemin yönetiminde ciddi bir endişe meydana getiriyor tahmin edilebileceği gibi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde 57 kişi tutuklu oluyor. Yakalanamayan 7 kişi gıyaben yargılanıyor. 24 Ocak 1928'de 25 kişi beraat ederken öteki sanıklar gizli cemiyet kurmaktan hapse mahkum oluyor. Doktor Şefik Hüsnü bu davada 6 ay hapse mahkum oluyor. Daha önce Ankara İstiklal Mahkemesi'nin gıyabında vermiş olduğu 15 yıllık ceza da yasa değişikliğiyle bir yıla indiriliyor. 1927 tutuklamaları sırasında Vedat Nedim ve Şevket Süreyya Beyler partiden uzaklaştırılıyor. Yani burada bir kırılma yaşanıyor. Zaten bu isimler bir süre sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin özel faaliyetleriyle yönetime kazandırılıyor. Bunlar Türkiye Komünist Partisi'nden ayrılarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek veren aktörlere dönüşüyorlar. Doktor Şefik Hüsnü cezasını çektikten sonra 1929'da yeniden yurt dışına çıkıyor. Tabii şunu da söylemek lazım. Bu ceza da hani az ve yani 15 yıllık cezanın da ortadan kaldırıldığı görülünce burada hani yeni yönetimin belki de hani bu yurt dışına çıkma karşılığında böyle bir karar verdiği de değerlendirilebilir. Partinin yurt içindeki lider kadrosu Hüsamettin Özdoğru, Doktor Hikmet Kıvılcımlı ve Laz İsmail Bilen'den, Laz İsmail lakabı yani o yüzden söylüyorum, İsmail Bilen'den oluşuyordu. Bu sırada Parti içinde yeni görüş ayrılıkları, bölünmeler meydana geliyor. Merkez Komitesi'ne karşı tavır alan Nazım Hikmet ve arkadaşları Troşkist suçlamasıyla partiden ihraç ediliyor. Ama bu grup kendisini partinin dışına atılmış varsaymak yerine asıl TKP biziz diye iddia ediyor. 1929'da yeni bir tutuklama meydana geliyor İzmir'de. 25 Haziran'da başlayan davalar 16 Temmuz'a kadar sürülüyor. 27 TKP üyesi 4-4,5 yıl arasında ceza alıyor. 9 sanık beraat ediyor. 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılan hareketin lider kadrosundan Hüsamettin Özdoğru, Doktor Hikmet Kıvılcımlı ve Laz İsmail Bilen var. Aynı yıl TKP komiten çizgisinde yeni bir program hazırlıyor. Orak Çekiç, Bolşevik, Komünist, Kızıl İstanbul, Kızıl İzmir gibi çeşitli gizli yayınlar yayınlayarak faaliyetlerini sürdürüyor. Ama bu arada sık sık tutuklamalar da meydana geliyor. Cezalandırmalar söz konusu oluyor. Çok partili sisteme geçilirken Doktor Şefik Hüsnü, Tan gazetesi yazarı Esat Adil Müstecaplıoğlu'nu yasal parti kurmayla görevlendiriyor. Daha doğrusu ona öyle bir teklifte bulunuyor. Esat Adil İçişleri Bakanlığı'na yaptığı başvurudan sonra 14 Mayıs'ta Türkiye Sosyalist Partisi'ni kuruyor. Partinin öteki kurucuları Macit Güçlü, İhsan Kabacıoğlu, Aziz Uçtay da TKP kadrosundan Hüsamettin Özdoğru ve Sarı Mustafa Bökgüce, yine lakaplarıyla söylüyoruz gibi, deneyimli isimler bu partide yer alıyorlar. Bu partinin program ve tüzüğünün son bölümünde partinin demokrat, sosyalist ve laik olduğu vurgulanıyor. Vatandaşlık hakları bölümünde grev, toplantı, gösteri, düşünce özgürlüğünü öne çıkaran maddeler yer alıyor. Evet, bu bahse devam edeceğiz değerli dinleyiciler. Ben dünden yarına Türkiye program ekibi adına hepinize iyi günler diliyorum.
Dünden yarına Türkiye.